Seyahat etmeye doymayanlar, gezerken ilginç insan ve mekan hikayeleri kovalayanlar, dünyayı merak edenler, nerede ne yenilir, ne içilir diyen herkesin programı Gezmek Yetmez. Oğuz Otay'la Gezmek Yetmez başlıyor.
Pazartesi akşamı saatlerimiz 20.06'yı gösterirken Kıbrıs'tan Nihat'la Sivrisinek'ten yayını devraldık. İstanbul stüdyolarında sizlerle beraberiz. Bir haftayı geride bıraktık. Geçtiğimiz hafta 19 Mayıs tatili hafta sonuyla birleşince kim bilir kimler nerelerdeydi. Kimimiz gittiğimiz yerlerden döndük, kimimiz ise hala oralardayız. Gerçekten hali hazırda siz nerelerdesiniz? Nereden dinliyorsunuz bizi? Yok mu paylaşacağınız güzel kent hikayeleri, insan hikayeleri, yeme içme mekanları? Yazın lütfen. Yazın. Sizleri de konuk edelim. Sizlerin de hikayesini bu mikrofonlardan tüm Kafa Radyo dinleyicilerine aktaralım efendim. Bu hafta iki kıymetli konuğumuz olacak. İlk konuğumuz Profesör Doktor Hakan Tuna. Kendisi benim 50 yıllık dostum, seyahatlerimdeki yol arkadaşım. Geçtiğimiz günlerde Çek Cumhuriyeti, yeni ismiyle Çekya'nın az bilinen, az gidilen Moravya bölgesindeydi. Neden oralarda olduğunu ve gözlemlerini bizimle paylaşacak. Hemen ardından bir diğer konuğumuz ise tam tamına 30 yılı aşkın süredir profesyonel turist rehberliği yapan, aynı zamanda Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde öğretim görevlisi olan Mansur Karakoç. Kendisiyle İstanbul'un eski semtlerinden yel değirmenini konuşacağız. Her zaman olduğu gibi siz değerli dinleyicilerimizin de katkılarını bekliyoruz. Bu hafta konumuz seyahat ediyorum çünkü. Sizin seyahat etme sebebiniz ne efendim? Seyahat kararlarınızı hangi motivasyonla veriyorsunuz? Lütfen yazın bize. Nereye mi yazacağım? Biliyorsunuz WhatsApp hattımız 0532 172 52 32. 0532 172 52 32. Ben WhatsApp'tan uğraşamam diyorsanız Gezmek Yetmez'in Instagram'daki hesabı Gezmek Yetmez'de programımızın anonsunun yapıldığı son postun altına lütfen yorum olarak yazın. Oradan da hızlıca okuyalım, sizlerle paylaşalım. Efendim, seyahat ediyorum çünkü dedik ya bugün, bu akşamki konumuz. Şimdi bu konu nereden aklıma geldi? Dün akşam herhalde programın heyecanından olacak. Biraz uykum kaçtı. Oturdum, bir kahve yaptım gecenin kör karanlığında, daha doğrusu sabaha karşı. Ya dedim, bu seyahat, seyyahlık ne zaman başladı acaba? Sonra üzerine biraz kafa yordum. İnsanoğlu milattan önce 4000 yılında bile bir yerden bir yere gidiyormuş. Hoş tabii, canını kurtarmak için, aç kalmamak için, yeni alanlar bulmak için gidiyor. Dolayısıyla ilk seyahat veya ilk seyyah ne zamandır, inanın bilmiyorum. Ama seyyah ne demek diye de düşündüm. Aslında bakarsanız seyyah dediğiniz şey sadece gezen adam değildir, gezen kadın değildir, gezen insan değildir. Seyyah gördüğünü, gözlemlediğini bize yazılı bir şekilde aktaran kişilerdir. İyi de ilk gezi, seyahat notları ne zaman yazıldı hiç düşündünüz mü? Hiç düşünmeyin, ben size söyleyeyim efendim. Bu coğrafyadan çıkan iki kişi çağdaş o dönemde, aynı dönemlerde, birbirine yakın dönemlerde yaşayan iki kişi yazıyor. Bunlardan birincisi Amasyalı Strabon, bir diğeri de Manisa ve Uşak bölgesinden Lidyalı Pausanias'tır. Bu adamların yazdıkları bizim gördüğümüz ilk seyahat notlarıdır. Şimdi diyeceksiniz ki seyahatler nasıl başladı? İnsanlar bir yerden bir yere nasıl gitti? Aslında bunun üç yolu olmuş. Birincisi askeri sebepler, ikincisi ticari sebepler, üçüncüsü de dini sebepler. İnsanlar bu sebeplerden dolayı yollara düşmüşler. Hem de ne yollara düşmek? Yani tam bir sefalet, tam bir yorgunluk, tam bir çile bir yerden bir yere gitmek o dönemde inanılmaz çileymiş. Zaten bundan dolayıdır ki seyahat kelimesi, daha doğrusu İngilizce'deki seyahat anlamına gelen travel kelimesinin kökü Latince'de ne demek biliyor musunuz? Trapelium. Şimdi diyeceksiniz ki trapelium ne? Trapelium bir işkence aletinin ismi. Düşünebiliyor musunuz? Seyahat etmeyi işkence aleti olarak tanımlamış adamlar binler, yüzlerce yıl önce. Ama haksız da değiller. Düşünsenize o dönemde o iklim koşullarında ulaşım araçları son derece zayıf. Neyse, biz konuyu çok uzatmayalım. Ne diyorduk? Seyahat ediyorum çünkü. Siz niye seyahat ediyorsunuz? Lütfen yazın ve hep birlikte konuşalım, paylaşalım efendim. Şimdi seyahat demişken aklıma şu geldi. İlk defa insanların kültürel maksatla seyahat ettiği dönem ne zaman? Soru bu. Dün akşamki uykumu kaçıran sorulardan bir tanesi de buydu. Aslında özellikle Amerika kıtasının keşfiyle Amerika'daki kıymetli madenler istilacılar tarafından Avrupa'ya getiriliyor ve Avrupa'da bir refah dönemi yaşanıyor. Para bol, insanlar ne yapacaklarını şaşırıyorlar, sanata yöneliyorlar, üretkenliğe yöneliyorlar, zevki sefaya yöneliyorlar. Ve bunun devamında özellikle düşüncesel anlamda bir Rönesans yaşatıyor. İşte Rönesans, İtalya'da başlayan Rönesans bize turizm anlamında çok önemli bir şey kazandırıyor. Özellikle 17. ve 18. yüzyılda İngiliz soylular çocuklarını yetiştirmek üzere ne oluyor ne bitiyor diye dünyada Rönesans'ın yaşandığı İtalya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine yolluyor. Ve bu seyahatler öyle seyahatler ki düşünebiliyor musunuz? 3 yıldan önce bitmiyor. Ve buna İngilizler Grand Tour diyor. İşte toplu halde bir yerden bir yere gitmenin en temel başlangıcı bu oluyor. Tabii şimdi tur dediğimizde aklımıza şu geliyor. Acaba ilk kayıtlara geçmiş rehber kim? Turist rehberi kim? Valla ben biraz kurcaladım dün akşam. 1606 ve 1659 yılları arasında Roma'da Hans Honk diye bir adam var. Bu adam gelen 1300 ziyaretçiyi bizzat kendisi gezdiriyor. Düşünebiliyor musunuz? İnanılmaz bir şey. Adam tek tabanca 1300 kişiyi dolaştırıyor. Şimdi tabii bizi dinleyen rehber dostlarımız diyorlardır. Ya 1300 kişi nedir? Biz onu bir ayda geziyoruz. Doğru, haklısınız efendim. Siz de haklısınız. Biz tabii 17. yüzyıldan bahsediyoruz. Şimdi turizm, toplu halde turizm ne zaman işkence olmaktan çıktı? İşte işkence olmaktan çıktığı zaman o meşhur sanayi devrimi. Diyeceksiniz ki sanayi devrimiyle bu işin ne alakası var? Efendim çok alakası var. Çünkü sanayi devrimi demir yolunu ön plana çıkartıyor. Demir yolu ulaşımda demir yolu kullanılıyor ve bu haliyle artık insanlar bir yerden bir yere işkence çekerek gitmekten kurtuluyorlar. Peki sadece soylular mı seyahat ediyor? Hayır, sanayi devrimi dedik. Bir işçi sınıfı oluştu. Para kazanmaya başladılar. Eskiden şatoların arazilerinde çalışan adamlar artık şehire geldiler ve üretime katkı sağlamaya başladılar. Para kazanmaya başladılar. Ve bir şey oldu. Dediler ki bu kadar çalışıyorlar, deliler, divaneler gibi çalışıyorlar. Bu adamlara biraz da izin verelim. Yıllık izin kullansınlar. İşte tren ve yıllık izin birleşince de insanlar ne yapıyor? Seyahat etmeye başlıyor. Şimdi seyahat deyince bir diğer soru da ilk seyahat acentası, ilk tur operatörü kim derseniz aklınıza gelmeyebilir ama söyleyince "Aa, ben bu ismi biliyorum" diyeceksiniz. Thomas Cook. Şimdi Thomas Cook aslında 1841 yılına kadar bir marangoz. İngilizlerin bir topluluğuna, komitesine üye. Bu adamlar Leicester şehrinden yakında yapılacak olan bir kongreye gitmek istiyorlar. Bu marangoz diyor ki "Ben organize ederim" diyor. "Hiç karışmayın" diyor. Ve ilk seyahat acentası olarak, ilk işini alıyor. Ve 570 kişiden oluşan bir turist topluluğunu ilk defa trenle bir yerden bir yere götürüyor. Şimdi bu Thomas Cook'tan bahsettik ya, bu Thomas Cook'un özelliği şudur. İşi çok büyütüyor, dünya turları yapıyor, Süveyş kanalına gidiyor, işte Nil'de gemiler çalıştırıyor filan. Ama bizi ilgilendiren bir tarafı var. Bu arkadaş, bu marangoz arkadaş, müteşebbüs marangoz arkadaş, 1883 yılında Wagonlit şirketi, Belçika'daki Wagonlit şirketiyle ortak oluyor. Ne yapıyor? Orient Express'i işletmeye başlıyor. İşte o Orient Express Paris'ten kalkıp 1977 yılına kadar Sirkeci tren istasyonuna yolcu taşıyor. Bununla da kalmıyor. O Beyoğlu'nun meşhur otelleri, işte Pera Palası, aklınıza gelen, aklıma gelen başka ne var? Hidiv Oteli. Dolayısıyla Crocker Oteli. Dolayısıyla Thomas Cook'un başlattığı o tur operatörlüğü, seyahat acenteliğinin ucu İstanbul'a kadar gelip dayanıyor. Şaka bir tarafa, bu Thomas Cook şirketi bilenler bilir. 23 Eylül 2019 yılına kadar faaliyetlerini sürdürdü. Ve 23 Eylül 2019 günü saatler 02'yi gösterirken "Bizden bu kadar" dedi ve iflas bayrağını çekti efendim. Dile kolay. Yani 200 yıla yakın, 160-170 yıllık bir tur operatörü göçtü gitti. Şimdi farkındayım, sözü çok uzattım ama bu akşam ne konuşuyoruz? Bu akşam seyahat ediyorum çünkü. Lütfen bize yazın. Konuklarımızdan sonra zaman zaman sizlerin niye seyahat ettiğini de bu mikrofonlardan paylaşacağız. WhatsApp hattımız 0532 172 52 32. Bir daha mı söyleyeyim? Peki, bir daha söyleyeyim. 0532 172 52 32. Dedim ya, ya ben WhatsApp'la uğraşamam. O zaman Instagram'da Gezmek Yetmez hesabında son gönderimiz efendim. Programın anonsunu yaptığı o birazdan sırasıyla alacağımız konukların çok şık fotoğraflarının olduğu, benim de kenarlarında böyle ev sahibi olarak durduğum o güzel posterin altına yorumunuzu yazar iseniz programın ilerleyen bölümlerinde sizlerle paylaşacağım. Güzel bir parça dinleyelim. Beni radyodaki arkadaşlar seçtiğim parçaların demode olmasıyla alakalı tenkit ediyorlardı. Ama bu akşam çok yeni bir şarkı çalacağım. Mor ve Ötesi, Forsa diyor.
ki hiçbir şey böyle zor olmazdı. Biraz daha mutlu olsaydın. Belki hiçbir şey böyle zor olmazdı. Biraz daha mutlu.
Kafa Radyo'da Gezmek Yetmez ikinci bölümüyle devam ediyor. Hattımızdaki konuğumuzu birkaç dakika bekletiyorum. Sizden gelen bu akşamın konusuna dair seyahat ediyorum. Çünkü mesajlarına hızlıca göz atalım efendim. Sevgili Emel Öktem Çınar'dan geliyor. Diyor ki seyahat ediyorum çünkü seyahat planı yapma ve yola çıkma heyecanı beni yeniliyor, geliştiriyor, ileriye götürüyor diyor. Hakikaten gittiğimiz yer değil ama öncesindeki o hazırlık, o süreç gerçekten inanılmaz motive edici bir şey. Hemen bir sonraki mesajımıza bakıyorum. Gülcan Hanım'dan geliyor. Diyor ki Gülcan Hanım 17-20 Ağustos arası Orhan Gazi ve Bursa gezisindeydim. Bekarlık günlerinde lojman arkadaşımla Orhan Gazi'de arkadaşımızın evinde 33 yıl sonra bir araya geldik. Hem gezdik hem hasret giderdik. Edremit'ten iyi akşamlar diyor. Gerçekten seyahat bizi zaman içerisinde başka boyutlara götürüyor. Bir mesaj Yeliz Hanım'dan gelmiş. Yeliz Hanım diyor ki seyahat ediyorum çünkü seyahat zamanı durduruyor. Anı dolu dolu yaşamaya, hissetmeye aracı oluyor diyor. Gerçekten de öyle. Bazen zaman duruyor, bazen de su gibi akıp geçiyor seyahatlerimizde. Sidney'den Nursel Hanım yazmış. Gezmek yetmez diyorsunuz ama Sidney'e gelmiyorsunuz. Nasıl oluyor da gezmek yetmez diyor. Şimdi tabii siz de haklısınız ama Sidney'e gelmek hem ciddi vakit isteyen hem de nakit isteyen bir durum. Ya galiba 15 sene önce gelmiştim ama muhteşem bir şehirdir Sidney. Neyse efendim, biz konuğumuzu hatta çok beklettik. Daha önce de söylediğim gibi 50 yıllık dostum, sevgili Profesör Doktor Hakan Tuna hattın ucunda.
Hakan'cığım selamlar, nasılsın?
Oo, sağ ol, teşekkür ederim. İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın?
Çok iyiyim, çok sağ olasın. Efendim şimdi Oğuz Hakan muhabbetinin samimiyetinden tahmin edeceğiniz üzere Hakan benim 50 yıllık dostum. Birçok seyahati de birlikte yaptığımız kıymetli can kardeşim.
Teşekkür ederim bu kadar iltifatların için. Bir mukabele kardeşim benim.
Sağ olasın. Şimdi tabii kardeşim diyorsun ama son seyahati bensiz yaptın ve nereye gittin? Güney Morovya bölgesine gittin. Hakan benim kafam biraz karışık. Çek Cumhuriyeti mi, Çekya mı veya bizim gibi yaşlı insanların eski tabirle Çekoslovakya mı? Hadi Çekoslovakya'yı boş verdim ama Çek Cumhuriyeti mi, Çekya mı?
Çok güzel sordum. Ben açıkça biz evde konuşurken eşime kızıma ben Çekoslovakya'ya gidiyorum dedim açıkçası. Benim aklımda hala öyle var. Tabii sonradan bölündü. Çek ve Slovakya olarak ikiye bölündü. İlk defa bundan birkaç yıl önce bir uçak seyahatinde pilottan duydum. Çekya üzerine yaklaşmıştı. Ya dedim, Çekya nedir? Ne söylüyor bu? Bir yanlışlık var diye. Tabii pilotun yanlış söyleyecek hali yok. Sonra döndüm, dolaştım, aradım. Çek hükümetinin aldığı bir kararla Çek Cumhuriyeti'nin Çekya olarak değiştirmişler. Ama tabii ki herhalde dilimizde pelesenk olduğu için bana Çek Cumhuriyeti demek daha kolay geliyor. Daha Çek diye çok alışamadım. Ben onun için kendi konuşmalarımda açıkçası Çekoslovakya'yı kullanıyorum. Kullanmazsam Çek Cumhuriyeti'ni kullanayım, daha Çek diye alışamadım. Ama doğrusu yasal olarak da doğrusu Çek diye biliyorum.
Çek ya. Güney Moravya bölgesinde Hodonin diye bir yere gittin.
Evet, buraya fotoğraflar gönderdim sana,
evet,
oradan.
Evet, gönderdin. Şimdi bugünkü konumuz aslında seyahat ediyorum, çünkü sen böyle çok bilinmeyen bir rotaya, çok bilinmeyen bir destinasyona niye gittin diye sorayım.
Çok güzel bir soru. Çevremdekiler de bana o soruyu çok soruyorlar. Ne buldun orada, nereden buldun orayı? Kimisi inanmıyor da, ama sonra oturdum düşündüm, bu benim Çek Cumhuriyeti'ne yaptığım 7. seyahat. Ama bu bölgeye ilk defa seyahat ediyorum. Neden bu bölge? Burada soruya cevap verirken bir yandan da demin senin bana sorduğun bir soru vardı. Bu yere giderken niye benim haberim olmadı, niye beraber gitmedik diye. Sen de çok seyahatler yaptık, çok keyifli seyahatler de yaptık. Hepsi hala aklımda. Ben biliyorsun fotoğrafla meraklısıyım. Fotoğraf beni çok rahatlatıyor. Zihnimi boşaltıyor. Çok keyif alıyorum. Onun için de fotoğraf çekeceğim yerler, değişik yerler olsun istiyorum. Niye seyahat dediğin zaman da ben biraz da kopya çektim. Senin programını zaten dinliyorum severek. İlk programında, sanırım bu 3. program. İlk programda bir laf söylemiştim. Ben seyahate başladığım zaman seyahati bir şey üzerine kurgulamak istedim. Sadece sırf seyahat olsun istemedim dedim. Ve sen bu seyahatlerini tarih üzerine kurguladın. Tarih üzerine seyahat etmeye başladın. Ben de oradan düşündüm. Tabii ben de bir süre sonra seyahatlerimi daha aklı başında yapmaya başlayınca fotoğraf da çekmeyi seviyorum. Seyahatlerimi fotoğraf üzerine kurgulamaya başladım. Şimdi herkesin bildiği çok söylenen bir laf vardır. Yemek için mi yaşamalı, yaşamak için mi yemeli? Bu da böyle oldu benim için. Fotoğraf çekmek için mi seyahat etmeli, seyahat etmek için mi fotoğraf çekmeli? Vallahi ikisi de birbirini besleyen şeyler. Seyahat etmeyi çok seviyorum. Burada sadece etrafa böyle gözle bakmaktansa kalıcı bir şeyler olsun diye fotoğraf ve son zamanlarda videoyu da ekledim buna. Onun için. Tabii eskiden sadece dergilerde görüyorduk fotoğrafları, resimleri. O ne hoşumuza gidiyordu. Aa, ne kadar güzel yerler varmış diye. Tabii şimdi sosyal medya, özellikle isim vermek doğru olur mu? Instagram o kadar yaygınlaştı ki hepimizin elinde. Herkes de ben şuraya gittim, ben buraya gittim, işte şunu yolladım, bunu gördüm diye gösterince artık bu güzelliklerin dünyanın neresinde olduğunu görmek, bulmak, saptamak çok kolaylaştı. Ulaşım sayesinde de artık dünya bir küçüldü, avcumuzun içi kadar bir yer olunca da bu bölgelere gitmek açıkçası kolay hale geldi. Hoş, bu an şu anki ekonomik durumda biraz tabii ki zorlayıcı durumda, ama ben fotoğraf çekmek için gittim. Neden seyahat dersen de genellikle fotoğraf için seyahat diyorum ben.
Tamam. Peki bu gittiğim bölgeye Moravia Toskana'sı diyorlar. Bunun sebebi ne?
Evet. Bölgenin coğrafi yapısından dolayı diyorlar. Genelde herkes görmüştür. Seyahati biraz seven, işte okumayı sevenler o fotoğrafları, Toskana fotoğraflarını görmüşlerdir. Serve ağaçlarının olduğu, böyle bağların olduğu, çok da yüksek olmayan fakat böyle dalgalı arazi yapısını görmüşlerdir. Bu arazi yapısı Toskana için klasiktir. İşte bunun çok benzeri. Avusturya'nın hemen kuzeyinde Çek Cumhuriyeti'nin güneydoğusuna yer alan, onların Moravya dediği bölgede de böyle bir coğrafi yapı var. Yükseklikleri en kabası belki 100 metre yüksekliğine kadar yükselen dalgalı bir coğrafi yapısı var. Ve bu bölge tarım bölgesi, pek çok çeşitli ürünleri var ve özellikle bağları var. Ve bu bağlar ve tarlalar bu dalgalı arazide çok hoş görüntüler sunuyor insana. Özellikle bir de benim gibi fotoğraf çekenler içinse güneşin sabah erken saatlerinde ve akşam saatlerinde böyle eğik geldiği saatlerde bu dalgalı arazide öyle güzel görüntüler ortaya çıkıyor ki işte gölgeler bir anda, parlak araziler bir anda fotoğrafa bir derinlik kazandırıyor, bir canlılık, bir anlam kazandırıyor. Bu bölgenin özelliği bu. Bir de değinmeden geçemeyeceğim. Dünyada buna benzeyen bir bölgede Amerika'nın Washington eyaletinde Palo denen bir yerde var. Üç tane böyle yer var. Genellikle işte böyle gezginler, fotoğraf tutkunların tercih ettiği üç tane yer buydu. Bu sefer benim şansıma burası oldu. İnşallah diğerlerini de bir zaman yaparım.
Peki inşallah yaparsın. Bir soru daha.
Tabii.
Bu tür bölgeler bildiğim kadarıyla böyle kitle turizmin olmadığı bölgeler. Yani senin gibi meraklıların özellikle gittiği bölgeler. Burada ilgini çeken, dikkatini çeken ne oldu?
Gerçekten sen de dersin çalışmışsın. Öncelikle gideceğim zaman nerede kalacağıma bakıyorum. İnternet üzerinden araştırıyorum. Bildiğimiz oteller, bildiğimiz tarzda otel yok bu bölgede. Genellikle pansiyon tarzı kalınacak yerler var. Kitle turizmi dediğin zaman bu bölgede genellikle doğa dışında çok fazla bir şey yok. Yani büyük şehir en yakın biraz kuzeyinde Brno var. Burasını en çok şeyler bilir işte. Motosiklet hayranları, MotoGP'ciler bilirler. Kitle turizm o zaman oluyor sanırım. Onun dışında etrafta böyle ki grup halinde dolaşan turistler görmedim. Tur otobüsleri görmedim. Dediğim gibi otel kesinlikle yok. Ama şöyle söyleyeyim, burada ferdi turist çok fazla. Ben çok şey değilim, aşina değilim. Ben de pek katılmadım ama şimdilerde yeni yeni ortaya çıkan ekoturizm denen bir şey var. Bu bölge bağlarıyla, üzüm bağlarıyla meşhur bir bölge ve bu bağlardan elde edilen ürünleriyle meşhur olan bir bölge. Ve buraya bunların meraklıları çok geliyorlar. Ekoturizmde genellikle karbon salınımı da azaltmak için araçtan ziyade ya yürüyerek dolaşıyor bu insanlar, çok gördüm örneklerini, ya da bisikletle dolaşıyorlar. Benim fiziksel özelliklerim burada açıklamayayım, sen biliyorsun bisiklet kullanmaya çok elverişli değil. O yüzden onları da gıptayla izledim. Bisikletle de her yerde gördüğüm kadarıyla bisikletler için yol gösteren levhalar var. İşte nerede hangi bağ var? İşte tabii ki gelenler o hangi bağın ne özelliği olduğunu biliyorlardır. Herhalde ona göre geziyorlar. Hangi bağ kaç dakikada gidilir? Hangi bağ ne kadar şey yapılır? Böyle bir turizm var orada. Benim ilgimi ve dikkatimi çeken şeylerin başında bu geliyordu.
Bir de sen bana şunu söylemiştin. Dikkatimi çeken bir yapı türü var demiştin bu bağlarda. Bu mahzenler, evet, demiştin. Bu yapıların nesi senin dikkatini çekti?
Şöyle söyleyeyim, yani bağ derken ben Ankara'da yaşıyorum biliyorsun. Hemen bizim biraz ilerimizde Kırıkkale var. İşte dünyanın en iyi üzümlerinden Kalecik Karası orada yetişiyor. Bizim burada da çok fazla bağ var ama demek üretim tarzımız farklı. Burada ailelere ait bağlar var. Yani öyle belki yüzlerce hektar değil ama her aile yetecek düzeyde bağlar var. Sonuçta burada elde edilen üzümlerin ve üzümden elde edilen ürünlerin de saklanması gerekiyor, olgunlaştırılması gerekiyor ve mahzenler var. Ama mahzenler çok farklı yapılar. Onlar çok ilgimi çekti. Deyim yerinde ise biraz cephaneliğe benziyorlar. Dışarıda yer üzerinde sadece 1,5-2 metre yükseklikte bir dış yüzeyleri var. Üzerlerinde bir kapı ve renkli iki camı var. Ondan birazdan bahsedeceğim. Ondan sonra yer altına doğru iniyor ve üst tarafı toprakla kapatılmış. Tabii bu hem loş bir ortam sağlıyor hem serin bir ortam sağlıyor. Bildiğim kadarıyla da bu ürünlerin olgunlaşması için uygun bir yer. Şimdi dış cephesine gelince benim ilgimi çeken, ben fotoğraf videoda çektiğim için bu dış cephe benim çok ilgimi çekti. Çünkü bu bölge için çok karakteristik. Bütün duvarlar sanki bizim Bodrum'daki evler gibi, hepsi beyaz zaten bütün cepheleri. Kapıları genellikle mavi ya da yeşil olarak boyanmış, göz alıcı. Ve bütün hepsinde farklı farklı üzerlerinde kendi halk kıyafetlerinde, folklorik kıyafetlerinde giydikleri gibi çok güzel böyle çiçek ve renkli desenler var. Hem göz alıyor hem fotojenik olarak şey. Ve anladığım kadarıyla, tabii şu anda belki mevsimi değildi, o her mahzenin önünde de ailenin oturup vakit geçirebileceği böyle küçücük bir bahçe, hepsinin önünde bir masa, bir 4-5 sandalyesi var. İnanıyorum ki demek ki yeri ve zamanı gelince insanlar buraya gelip vakitte geçiriyorlar. Ben tabii işin sadece fotoğraf kısmında olduğu için ben sadece bunları fotoğraflayıp video kamerayla videolarımı çekmekle yetindim ama çok çok hoşuma gitti.
Sen şimdi bana yayın öncesinde bir iki tane fotoğraf yollamıştın. Ben onları da programımızın Instagram hesabı Gezmek Yetmez'den yayınlayayım.
Tabii ki.
Müzik arası verdiğimizde dinleyicilerimiz nereden bahsettiğimizi orada görsünler. Bu arada sen fotoğraf çekmek için gittim diyorsun ama ben seni tanıyorum, sen de beni tanıyorsun. Bizim seyahatlerimizin en önemli kısmı aslında yeme içme kısmıdır. Şimdi can alıcı soruyu soruyorum. Bu bölge o açıdan da, yani gastronomik açıdan da ilgi çeken bir bölge mi?
Açıkçası bu sefer yeme içme işine çok fazla dalamadım. Neden dalamadım dersen, fotoğrafçılıkta biraz önce söylediğim gibi güneşin doğma ve batma saatleri çok önemli. Tabii bir de bahar mevsimi, şimdi tam böyle şey günlerin uzadığı zaman olunca sabahları genellikle 4-15 gibi uyanırdım. Çünkü 5-15'te güneş doğuyordu. İşte 2 saat falan fotoğraf çekince saat 7 oluyor. Ondan sonra işte biraz ortalıkta dolaş, öğleden sonra akşam üzeri nereye de fotoğraf çekeceğim diye keşif yaparken saat bilmem kaç oluyor. Öğlen odaya girip işte kahvaltı niyetine bir şeyler yedikten sonra hani dışarı çık. Tam insanların akşam yeme saatinde ben yine gün batımı fotoğrafları. Tekrar odaya geldiğimde 9.30. Bir defasında aç kaldım. Şöyle ki kasaba zaten dediğim gibi çok büyük bir yer değil ama işte o bölgenin yerel yiyecek yemeklerin olduğunu düşündüğüm bir yere gittim. Genç bir hanımefendi hizmet ediyordu. Yemek dedim, karnım aç dedim, bir şey yok dedi. Neden dedim. Gerçekten saat dedi 9.30'da kapatıyoruz dedi. Niye kapatıyorsunuz 9.30'da deyince bir yandan böyle müstehsi bir gülümsedi. Farklı bir şekilde dedi ki insanlar burada sabah çok erken kalkıyor. Herkes işe gidiyor, yani bu saatten sonra zaten gelip kimse bir şey yemez burada dedi. O gün açıkçası bir pizzacıdan pizza olarak öyle döndüm şey. O yüzden açıkçası bu soruna çok iyi cevap veremeyeceğim. Çünkü dediğim gibi yani saatlerim uygun olmadı. Ama dediğine katılıyorum, yani genellikle yeme içme üzerine çok şey yapıyordum. Bir tek şeylere baktım tabii ki. Menüye de baktım ne var ne yok diye. Bu gittiğim yer aslında Viyana'ya çok yakın. Viyana'nın 160 kilometre kuzeyinde. Oradan esinlenen yemekler var. Şinitsel vardı en çok ilk hoşuma giden. Tabii ki bildiğimiz Orta Avrupa yemekleri şeyler çok önemli. Kızartmadan ziyade böyle tencere yemeği diyebileceğim ya da böyle haşlanmış et ve onun varyasyonları şeklinde yapılan yiyecekler vardı. Tabii eski herhalde komünist dönemden kalma diye düşünüyorum. Çünkü Rusya'da da böyleydi. O bölgelerde de şeydi. Hamur işi yiyecekleri çok, çok fazla. Ben de bunları çok seviyorum. Marketlerde şurada burada da. Kahvaltılar zaten onun için de benim kahvaltılarım festival gibi oldu hamur işleriyle. Yiyecek konusunda söyleyebileceğim sadece bu kadar. Yani çok fazla deneyimleyemedim açıkçası.
Tamam.
Ama inşallah bir dahakine beraber gideriz. Sen sormadın belki ama sonradan öğrendiğim bir şey var. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Pişmanlık duydum. Orada bir Türk şehitliği varmış.
Evet.
Bunu ben senden öğrendim.
Evet.
Sen bana sordun oraya gittin mi diye. O zaman öğrendim. Ben oraya gitmediğime çok pişman oldum. Onun için mutlaka o Türk şehitliğine gidelim ve bir de o sırada yemekleri de deneyimleyelim.
Vallahi Hakan'ım çok iyi olur. Biliyorsun bize sadece bir sebep lazım ama bu çok güçlü bir sebep. Özellikle 1. Dünya Savaşı sırasında Galiçya cephesinde şehit düşen askerler için 1967 yılında orada yapılmış olan bir şehitlik var. Ne hazır evet. ki o şehitliğin yapılmasına vesile olan Prag Büyükelçisi İsmail Erez de 1975 yılında Paris'te büyükelçiyken asılı terör örgütü tarafından katledilmişti. O da şehit oldu.
Evet.
O zaman sözleşelim en kısa sürede hem bu şehitliği ziyaret etmek hem o güzel bölgeyi bir kez daha görmek üzere birlikte yola çıkalım. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbet oldu. Eminim dinleyicilerimiz de çok keyif aldı.
Umarım. Beni programına davet ettiğim, bu deneyimi benimle paylaştığın, paylaşmama imkan verdiği için ben çok teşekkür ederim. eminim ki bütün dinleyiciler de en az benim kadar istek ve sevinçle, ilgiyle bu programı takip ediyorlardır.
O zaman
Eski yeni... Ortan Rauf'u da burada anıyorum rahmetli, ve sana da yeni rahmetli anıyorum. Yeni programında da başarılar diliyorum kardeşim.
Çok çok teşekkür ediyorum. O zaman senin bana yolladığın güzel fotoğrafları da şimdi sizler efendim müzik dinlerken ben Gezmek Yetmez Instagram hesabından paylaşıyorum. Çok teşekkürler Hakan. Görüşmek üzere.
Teşekkür ederim. Sağ ol. İyi çalışmalar.
Sağ ol.
Ne kadar ağlamak istiyorum, içim sabaha kadar bayılmak istiyorum. Caddelerde dolanıp bağırmak istiyorum, müsaadenle bu gece dağılmak istiyorum. Yüzüm şişene kadar ağlamak istiyorum, içim sabaha kadar bayılmak istiyorum. Caddelerde dolanıp bağırmak istiyorum, müsaadenle bu gece dağılmak istiyorum. Şişene kadar ağlamak istiyorum, içim sabaha kadar bayılmak istiyorum. Caddelerde dolanıp bağırmak istiyorum, müsaadenle bu gece dağılmak istiyorum. Yüzüm şişene kadar ağlamak istiyorum, içim sabaha kadar bayılmak istiyorum. Caddelerde dolanıp bağırmak istiyorum, müsaadenle bu gece dağılmak istiyorum. Günleri uçtu bu gece, yorgun kırgın kahramanı, gel ki yalnız tek tek. Yüzüm gözüm şişene kadar ağlamak istiyorum, içip sabaha kadar bayılmak istiyorum. Caddelerde dolanıp bağırmak istiyorum, müsaadenle bu gece dağılmak istiyorum. Yüzüm şişene kadar ağlamak istiyorum, içip sabaha kadar bayılmak istiyorum. Caddelerde dolanıp bağırmak istiyorum, müsaadenle bu gece dağılmak istiyorum.
Kafa Radyo'da Gezmek Yetmez 3. bölümüyle devam ediyor. Birkaç dakika sonra stüdyomuzda muhteşem bir konuğumuz olacak. Ama bu akşam konumuz seyahat ediyorum çünkü 0532 172 52 32 WhatsApp hattımız. Buradan yazabilirsiniz. Aynı zamanda Gezmek Yetmez Instagram hesabında programın anonsunu yapan gönderinin altına yorumlarınızı yazabilirsiniz. Birbirinden ilginç mesajlar geliyor. Mesela Didim'den
Robinson Karavan'dan muhteşem bir gün batımı fotoğrafı gelmiş. Gerçekten keyifli olduğu her halinden belli. Muğla'dan Ahmet Bey yazmış. Oğuz Bey, gezmek yeni yerler görmek eminim harika bir şey. Bir zamanlar o kültür bizde yok diyorduk. Şimdilerde ise gezecek imkanımız yok demiş. Evet, benim hep söylediğim sözdür. Vakit ve nakit gerekir. Vaktiniz varken nakdiniz yoktur. Nakdiniz varken de vaktiniz yoktur. Haklısınız ama son dönemlerde yaşadığımız sıkıntılar bambaşka. Gerçekten hepimizi zorlayan sıkıntılar. Dediğim gibi seyahat ediyorum. Çünkü bu akşamki konumuz. Aynı zamanda Instagram üzerinden bize yazan dostlarımız da var. Ejderhan Kadir Ulu demiş ki, seyahat ediyorum çünkü hayatımdaki rutin alanlardan farklı alanlarda farklı hayatları tanımayı ve bu sayede ufkumu açmayı, kendimi inşa etmeyi seviyorum. Gerçekten öyle, seyahat insanı değiştirir. Canım Derin Tuna yazmış, evladım diyor ki, seyahat ediyorum çünkü hem okul yılının stresini atıyor, özgür hissettiriyor, kültürel olarak yüklenmek hoşuma gidiyor ve fotoğraf çekmek, çekilmek, özellikle de Instagram amaçlı, özellikle bizim 15-30 yaş grubu ya da Polaroid fotoğraflar çekerek anı biriktirmek keyif veriyor. Kesinlikle öyle Derincim, çok teşekkürler yazdığın için. Efendim, şu anda stüdyomuzda bir konuğumuz var. Alıyoruz. Bu bölümde muhteşem bir konuğumuz var. Sayın Mansur Karakoç. Mansur Bey profesyonel tur rehberi. Aynı zamanda bir eğitimci. Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları'nda
öğretim görevlisi.
Öğretim görevlisi, dersler veriyor. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim. Merhabalar.
Merhaba. Biz tabii böyle programın ciddiyetiyle böyle çok mesafeli konuşuyoruz gibi ama biz aslında iki dostuz.
Evet.
Aynı şeylerden, aynı keyifleri yaşamaktan mutlu oluyoruz. Bugün İstanbul'u konuşacağız ve İstanbul'un da pek bilinmeyen bir semtini konuşacağız. Siz mi söylersiniz, ben mi söyleyeyim?
Beraber söyleyelim efendim.
Efendim, biz bugün Yeldeğirmeni'ni konuşacağız. Acaba Yeldeğirmeni'ni duymayan var mıdır İstanbul'da yaşayıp da?
Bilmiyorum. Aslında Yeldeğirmeni son zamanlarda çok popüler oldu. Yani özellikle son birkaç yıl Beyoğlu'nun eski popüler hali adeta Kadıköy'e transfer oldu, enjekte edildi. Önce Kadıköy çarşı içi ve çevresi bu Beyoğlu havasına büründü. Fakat oradaki o ticaret erbabının da pek böyle hani izin vermemesi nedeniyle daha sessiz sakin, biraz daha nezih, daha entelektüel yerler arayan gençler ve bizim gibi ruhu genç kalanlar Yeldeğirmeni'ne doğru transfer oldular. Çok güzel yerler açıldı son 10 yılda kabaca. Çok hoş kafeler, restoranlar, sanat evleri, çok güzel performanslar sergileyen tiyatro ve etkinlikler yapılan, sadece tiyatro değil ama muhtelif seyircili etkinlikler de yapılan, konser de dahil, çok güzel minik butik yerler açıldı. Çok şık yemek yenilen yerler oldu. Yeldeğirmeni bir anda İstanbul'un parlayan yıldızı oldu açıkçası.
Aslında bu bahsettiğiniz şey de son herhalde 10 senede veya belki 15.
10 bile fazla. 10 senenin ilk 5 yılı early adapter dediğimiz, hani o ilk böyle işi öncesinden keşfedip müdahil olanlar. İşte bu, biliyorsunuz, son zamanlarda çok yayıldı. İşte 2. 3. 4. dalga diye
kahveciler.
Kahveciler. Bu 5 senenin hikayesi belki. Yani 10 sene önce Yeldeğirmeni'nin efsanesi okunmazdı. Bizler dışında kimse bilmezdi, meraklı.
Bir öğrenciler ucuz ev bulurdu. Marmara, evet. Üniversitesi Haydarpaşa kampüsünde okuyan öğrenciler ortaklaşa ev tutarlardı. Onu biliyorum.
Çok doğru.
Daha öncesinde de Kadıköy Rıhtım'dan yukarı gitmeye biz korkardık.
Aslında oralar tehlikeli yerlerdi. Yani biraz geçmişine dokunsak Haydarpaşa Fenerbahçe önüne doğru o tren yolunun Yeldeğirmeni sırtlarından aşağı doğru ciddi tehlikeli sokaklardı. Bir ara sokak araları hakikaten berduşların, sarhoşların bir ara yuvası olmuş. Ama sonra işte bu son 10 yıla yaklaşırken yavaş yavaş toparlanıyor. Eski binalar temizleniyor. Bir güzel bir dönüşüm geçiriyor. Şimdilerde kalmadı o pis hali.
Peki Şimdi dinleyiciler için şunu da söylemekte fayda var. Aslında bu bölge, yani Yeldeğirmeni bölgesi, çok eski bir semt. İstanbul'un eski semtlerinden bir tanesi. Tabii. Hatta semt olmasından önce de bu bölge aslında saray efradının belli kutlamaları yaptığı da bir alan, Haydarpaşa tarafı.
Tabii çayırı, aynen öyle. Tabii. Şimdi zaten Yeldeğirmeni'nin olduğu nokta, adı da üstünde, 5 tane büyük yel değirmeninin gerçekten bulunduğu, arkası da büyük çayırlarla Acıbadem'e doğru uzayan, oradan zaten hani Uzun Çayır, Haydarpaşa Çayırı, Çayırbaşı,
hep çayır.
Yani hani çayırlardan yürüyor, bugünkü E5 hattını düşünürsek buralar çayır ve buralarda ciddi bir tarım yapılıyor, bostanlar var, hala yaşıyor bu bostanların bazıları. Ve tam da Haydarpaşa'dan çıkıp arkaya işte şimdiki o büyük alışveriş merkezlerinin ve metro şeylerinin bağlantılarının olduğu bölgeye geldiğiniz yer Ayrılık Çeşmesi diye anılır.
Ha.
Çok da güzel bir hikayesi vardır. İstanbul'dan özellikle barış zamanları her yıl büyük bir alay yola çıkar. Sürre alayı, bravo, ağzımdan kaptınız. Haç için padişahın hediyelerini götüren ve hac yolunun güvenliğini sağlayacak askerlerin de içinde olduğu ve ilk haç kafilelerinin büyük böyle birkaç yüz deve, birkaç bin kişiyle, işte burası bu sürre alayının muhtelif köy ve kasabalardan İstanbul'a gelip toplandığı ve düğün, sünnet ve böyle bir şamatayla ve büyük bir tabii törenle yola çıktığı yer. İşte kalanların gidenlere güle güle yaptığı, inşallah sağ salim dönersiniz dedikleri ayrılma noktası olduğu için Ayrılık Çeşmesi aslında. O çeşme ve etrafı ve Haydarpaşa Çayırı bu. Aynı şey ordu için de geçerli. Tabii özellikle büyük doğuya yapılan büyük seferlerde ordunun toplanma alanı orası. Ve bunun hakikaten geçmişte örnekleri var. Tayyip Sultan Selim'den başlayan, sonraki yüzyıllarda yapılan bütün büyük seferler doğu seferlerinde ordugah oraya kurulmuş. Bu adet devam etmiş. Sefere gitme deseler bile yazın bir takım törenler için, işte talimler için, ok atma, yarışmalar, atçılık, binicilik, bu tür şeyler için o çayırlar kullanılmış.
Hatta bugün bile Ayrılık Çeşmesi fiilen durur ve hemen arkasında da bir namazgah vardır,
evet,
değil mi?
Evet.
Şimdi tabii Yeldeğirmeni deyince mesela benim aklıma şu geliyor. Size de o geliyor mu bilmiyorum.
Söyle bakalım.
Bir, modernleşme adımları, yani Haydarpaşa Garı, Haydarpaşa Limanı inşası. Bunun için gelen İtalyan işçiler, bunun için gelen Alman mühendisler. Bir çok kültürlülüğün olduğu bir bölge.
Kesinlikle.
Ve dolayısıyla da Beyoğlu'ndan sonra, belki de Beyoğlu'yla eş zamanlı, İstanbul'un apartmanlaşan
ilk
bir semti.
Bölgelerinden biri, kesinlikle. Çok doğru tanımlarınız. Aslında belki de modern Avrupa'nın yansımalarını görebildiğimiz en erken semtlerinden biri. İlk değil ama ilk 3-5 mahalleden biri diyelim. Yeldeğirmeni'ne haritadan baktığınızda hakikaten kara planı, ızgara planıdır. Sokakların, ana yolların, yani 3-4 blokta bir büyük, daha geniş caddelerin, örneğin Karakol Caddesi'nin kesişme yerleri, binalar, verev ve yoldan da birkaç metre içeriye çekilmiştir. Yani trafiğe yol vermesi, meydanı biraz açması, havalandırmayı sağlaması, bunlar çok şık şeyler. Tam da dediğiniz gibi o dönemlerde işte yeni yapılan Almanların özellikle İstanbul-Bağdat Demiryolu nedeniyle Haydarpaşa istasyonunu yapmaya başlaması, orada çalışan mühendisler için muhtelif binalar yapılması, bir Alman ilkokulu, Alman ortaokulu, Katolikler için ayrı, Rumlar için ayrı, bu arada Museviler geliyor, bir Hemdat İsrail sinagogu yapılıyor. Dolayısıyla aynı mahallenin içerisinde 4-5 blok sokak araları, bir köşe Yahudilere, bir köşe Rumlara, bir başka blok Katolik Hristiyanlara, bir başka blok Ermeni Gregorian ailelere. Hani kural olarak bir sınır çizilmemiş, şey dememiş kimse, bir Kadıköy valisi ya da işte ne bileyim şey şehre emaneti dememiş ki sizler burada bu sokakta yaşayacak, böyle bir şey olmamış, ama kendi kültürlerini birlikte yaşayabilmek, kendi sosyal ilişkilerini birlikte kurmak üzere böyle mahalleler iç içe oturmuşlar. O yüzden Yeldeğirmeni sokaklarında yürürken birkaç kilometre içerisinde, bunlar çok büyük mesafelerde değiller, aynı anda birkaç sinagog, kiliseler, Ortodoks kiliseleri, Katolik kilisesi ve hatta dediğim gibi Ermeni kiliselerini yan yana görebiliyoruz.
Tabii buralar sokakları gezerken o kültürü kısmen hala görüyoruz. Yani hala ibadethaneler, evet nüfus azalmış ama ibadethaneler hala mevcut. Bu arada Ben mesela Yel Değirmeni dediğimiz zaman tabii Yel Değirmeni ve Kadıköy'ü bir arada anmak gerekir.
Aslında tabii evet, ama Yel Değirmeni Kadıköy'den kendini ayrıştırabilmiş. Kadıköy tam bir çarşı. Aslında bütün bölgenin çarşısı, yani bütün interland'ı düşünün. Bugün modanın da içinde bulunduğu, işte bugünkü eski diyelim, eski çağlarda oralar artık yazlıklar başlıyor. Modanın hemen arkasından itibaren Fenerbahçe ve ondan sonraki koylar yazlık bölgeleri. Bütün bu mahallelerin çarşısı Kadıköy. Dolayısıyla Kadıköy'ü kendi başına belki değerlendirmek, Yel Değirmeni'ni 1800'lerin ortasından başlayan Avrupa'yı bir şehircilik planlamasıyla çarşısı olmayan, onda çarşısı Kadıköy, bir ayrı mahalle olarak algılamak lazım. İşte oraya girdiğimizde Çankaya Apartmanı, Valpreda Apartmanı böyle çok özel. Hakikaten dediğiniz gibi İtalyan Apartmanı, bunlar çok o döneme göre Avrupa'da bile muadillerinin zor görülebildiği, ancak büyük şehirlerde, metropollerde görülen apartmanlar. İlk erken dönem işte asansör kullanan, elektrik yapılan, bunlar hakikaten çok önemli şeyler. Ve tabii okullar, İtalyanlar için ayrı, Fransızlar için ayrı, Ermeniler için ayrı, Yahudiler için her birinin ayrı okulu var. Bu binaların bir kısmı tabii farklı amaçlarla yaşıyor. Örneğin tabii bugün işte belediye çok güzel restore etti. Çok güzel bir konser ve gösteri alanı oldu. Aslında Fransız Katoliklerin yaptığı bir Saint Louis İlkokulu ona bağlı olarak da bir kilise vardır orada. Meryem Ana'ya adanmış. Ve bugün orası bir kültür merkezi oldu. İtalyan İlkokulu bugün bir yerli Türk İlkokulu olarak, yani devlete bağlı bir ilkokul olarak devam ediyor örneğin mesela.
Şimdi Yel Değirmeni isminin bölgedeki Yel Değirmeni'nden geldiğini söylediniz, ama bir şey daha soracağım. Mesela Kadının Köyü, yani Kadıköy'ün ismi nereden geliyor?
Kadıköy'ü aslında şöyle, buna dair muhtelif rivayetler var. İlk İstanbul'un kadısı olarak atanan bir eski kadının amiyane tabiriyle arpalığı, resmi ifadesi de tımarlı alanı olsun diye bağışlanmış bir bölge ve orada da kendine köşk ve konak yaptırmış. İşte Kadı Efendi'nin oturduğu yer, Kadı Efendi'nin bulunduğu köy diye. Ama tabii bir orada ben bir profesyonel rehber ve kültür meraklısı insanlara anlatıcı olarak anlatırken, buranın İstanbul'un orijinal İstanbul'undan da daha eski bir efsaneyle kurulan ilk yerleşim yerlerinden biri olduğunu anlatıyoruz. Kalkedon, eski adıyla Körler Ülkesi efsaneye eğer bakarsak. Tabii arkeolojik veriler bu efsanelerden daha da eskiye bizi taşıyor aslında, ama işte antik Yunan efsaneleri ve şehrin Yunan kolonileri tarafından tekrar kurulduğu günlere baktığımızda, orijinal Bizantiyon, yani bugünkü eski kent merkezinden daha önce Kalkedon'un var olduğunu efsaneler söylüyor.
Şimdi Kadıköy deyince benim aklıma bir de şu geliyor. Yel Değirmeni Kadıköy konuşuyoruz efendim. Kafa Radyo'da Gezmek Yetmez'de. Kadıköy'ün belediye başkanları, belediye reisleri dediğimiz zaman mesela bir Osman Hamdi'den bahsediyoruz. Tabii. Bir Celal Esat Arseven'den bahsediyoruz. Evet. Bunlar ne kadar entelektüel, ne kadar mimari, estetik birikimleri olan insanlar. Sizce bu bir rastlantı mı?
Aslında sanki bilinçli bir seçim gibi. Çünkü örneğin Eyüp, İstanbul'da 4 tane büyük kadılık var. Eyüp, yani Eyüp dediğimiz bugün işte eski Fatih ilçesi gibi düşünelim. Üsküdar kadılığı, Anadolu'da Kadıköy kadılığı, bir de işte Karşıyaka'da daha sonra Galata'da bir kadılık yapılıyor. Bu 4 kadılığın içerisinde en dediğiniz gibi entelektüel olanı Kadıköy. En tüccar kafalı olanı, en Avrupa'yı kafalı olan, entelektüel demek istemiyorum ama Avrupa'yı modern ve entelektüel, bu sefer Galata kadılığı.
Galata kadılığı.
Daha Osmanlı kafası olan, daha padişah ve şürekasının, yani hemen hemen ne diyelim buna, merkezi yönetimin huyuna suyuna daha yakın giden Eyüp kadılığı oluyor. Üsküdar'daki de daha ne diyelim buna, müteyyedin evet. Daha ulvi işlerle, daha dünyasını veya gözünü hurevi işlere çevirmiş bir kadı oluyor genellikle. Bunlar sanıyorum tesadüf değil.
Vallahi zaman nasıl geçti bilmiyorum. Biz Yel Değirmeni Kadıköy'ü hızlıca tur
yapar gibi diyelim.
Yapar gibi kısmen tadımlık, ama
10 dakikada yapılmıyor tabii.
Yapılmıyor ama istiyorsanız buradan da dinleyicilerimize anons edelim. Sizin hafta sonu, hatta birlikte bile diyebiliriz, birlikte yapacağımız bir Yel Değirmeni Kadıköy turu var.
Evet.
Olur da bugün anlattıklarımızdan dolayı dinleyicilerimiz hani ya biz de bir gidelim bir görelim şu Yel Değirmeni Kadıköy nasılmış veya Mansur Bey'den bir de biz dinleyelim derseler ne yapmaları lazım?
Biz ara ara hafta sonları çoğunlukla ya da yeri geldiğinde program veya şartlar olduğunda hafta içi de yapıyoruz. İstanbul'un muhtelif semtlerinde gün boyu süren tanımı benim özel vurguladığım şekliyle gastrokültürel geziler. Çünkü içinde benim de yeme içmeye meraklı biri, hatta bu konuda akademik çalışmaları da olan biri olarak mutlaka yemek kültürünü de kattığımız kültürel geziler yapıyoruz. Bunu da sıklıkla Yeldirmen ve Kadıköy bölgesinde tekrar ediyoruz. Bu önümüzdeki cumartesi de bunu yapacağız ve sizle birlikte gezeceğiz aslında. Sizin gezmek yetmez aslında. Arkasında güzel hikayeleri de keşfetmemiz lazım. Değişinize örnek olsun diye. Bu geziye ilgilenip gelmek isteyenler olursa keyifkurdu.com sitesine girdiğimizde zaten üst tarafta bir haber sitesi gibi kısa kısa küçük notlarla o önümüzdeki günlerde yapılan etkinlikleri görebiliyor olacaklar. Dolayısıyla keyifkurduk.com sitesinden Kadıköy'den ve Kadıköy gezisine dair teknik bilgileri ve nasıl başvuracaklar, orada bir form var. Kısaca o formu doldurunca katılım için başvurmuş olabilirler.
Bu arada şunu söyleyelim, dinleyicilerimizden meraklı olanlar efendim girip bakarsalar bilgi alabilirler. Çok teşekkür ediyorum. Zaman çok kısa ama sizle biraz daha hızlı akıp geçiyor. Çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Saatimizi uğurluyoruz. Şimdi sizden gelen mesajlara hızlıca göz atıp reklam arasına gideceğiz efendim. Bu akşam ne konuşuyoruz? Bu akşam seyahat ediyorum çünkü konumuz. WhatsApp hattımız 0532 172 52 32 532 172 52 32. Seyahat ediyorum çünkü sevgili Gürel Çınar demiş ki seyahat ediyorum çünkü farklı kültür ve dillere olan merakımı giderebiliyorum. Çok da iyi yapıyorsun. Umarım daha çok seyahat edersin. Ankara'dan Eda Hanım, seyahat etmeyi seviyorum çünkü kızımla gezmek, yeni yerler keşfetmek, farklı lezzetler tatmak keyif veriyor diyor. Gene Ankara'dan Murat Akal, sevgili Murat Akal, Murat hocamız yollamış. Seyahat ediyorum, seyahat etmeyi seviyorum çünkü seyahat etmek özgürlüktür demiş. O zaman özgürlüklerimizden geri durmayalım. Yeni ufuklara, yeni yollara birlikte gidelim diyorum. Şimdi Nazan Öncel'den Erkekler de Yanar, hem de nasıl yanarı dinleyerek tekrar bir arada olacağız.
Başka ne güzeller görürüz.
Mayıs pazartesi akşamı saatlerimiz 21.14'ü gösterirken gezmek yetmez. Bu haftalıkta yavaş yavaş sona doğru yaklaşıyor efendim. Bugün iki konuğumuz vardı. Sevgili Hakan Tuna ve üstadımız Mansur Bey bizlerle birlikteydi. Haftaya gene aynı gün ve saatte farklı konu ve konuklarla bir arada olacağız. Lütfen siz de yazın. Sizin de yaşadığınız yerde, bulunduğunuz şehirde, ülkede, her neredeyseniz ilginç bir hikayeniz, o kente dair insan, bina, yaşam hikayesi varsa lütfen bize yazınız. Nereye yazacağız diyorsanız çok basit, Instagram'da gezmek yetmez, bana oradan bir direkt mesaj yollayabilirsiniz veya herhangi bir gönderin altına yorum yazarsanız detayları sizden alır, ilerleyen programlarımızda bakarsınız siz de konuk ederiz. Programımızı Spotify üzerinden veya Radyolent uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim. Görüşmek üzere.
Başına buyruk, herkes peşimde kuyruk. Parmağımın ucuna doladım, herkesin ahını almışım ki bana bakışına kul köle. Her cümlem ezberimde, ne yediğini içtiğini bilmesem ne yapardım bilmem, ne yapardım. Seni bir gün görmesem, sesini bile duymasam.
Oğuz Otay'la Gezmek Yetmez sona erdi.